Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla beraber Kırkambar programına hoş geldiniz efendim. Bendeniz Halit Serhan Erciverek. Hocam, bu hafta tabii önemli bir gündemimiz var. Elhamdülillah dediğimiz, şükrettiğimiz,
evet,
bizi ümmet olarak, millet olarak belki de bir zilletten kurtaran bir haftayı geçtik. Ayasofya cami olarak tekrar ibadete açıldı. Allah başta Sayın Devlet Başkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün emeği geçenlere, bu işin en asgarisinden, en alt seviyesinden başlayıp yıllarca çalışan emekli öğretmen İsmail Bey dahil, orada onu da zikredelim. Yani en alttan üstü bağlayalım, bu büyük, evet, bir gayret, evet, işi. Evet. Her emeği geçene, himmete dokunana, eskilerin tabiriyle gayreti dokunana, dua edene, sevinene,
evet,
Teşekkür ederiz.
Amin.
Diğer bir kesim var, onlara konuşuruz. Onu da işte malum kıyamete kadar devam edecek bir mücadelenin, tabii, versiyonları diye düşünüyoruz. Tabii. Hocam, tabii isterseniz evvelinden alalım. Yani bir ibadethanenin, evet, Müzeye çevrilmesi. Yani bu nasıl bir mantıktır? Geçen programda biraz konuştuk değil mi? Bir müze evet, Olgusunu bize anlattınız. Tabii bu konuyu konuşurken belki de real politiğin üzerine çıkmak lazım. Çünkü işte muhtelif rivayetler var. O da bu programın konusu değil. Yani evet, işte o dönemde Türkiye'nin siyasi jeopolitiği öyleydi. Kuvvetlenen faşist İtalya'ya karşı Yunanistan'la bir Balkan aktı kurulmak isteniyordu. O yüzden tamam, bunlar ayrı bir real politik, bizim konumuz değil ama
evet,
bunun bir mabetin müzeye dönüştürülmesi vakasının üzerinde durmak lazım.
Evet.
Akabinde de bugünkü tepkiler, isterseniz oradan başlayalım. Bugünkü tepkilere, analizine de devamında değiniriz. Evet. Buyurun hocam.
Gerçekten de Ayasofya'nın yeniden camiye dönüşmesi çok büyük bir hadise. Türkiye tarihi açısından önemli. İslam alemi açısından önemli. Türkiye'nin Cumhuriyet ve Osmanlı'nın birbiriyle karşıt olarak yapılandırmak isteyenler, reddi mirası savunanlar, bu reddi mirasçı siyasetin, politikanın son bulması açısından önemli. Bir yönüyle Osmanlı ile akıp gelen İslami mirasın nehrinin önündeki bazı taşların kaldırılması ve bu nehrin akışının hızlanmasını sağlayan bir dönüşümü anlatıyor bu. Birçok boyutu olan bir şey. Uzun süredir Türkiye'de tabii İslami kesimde özellikle belli bir biçimde toplumsal olarak muhayyile edilmiş, işte Ayasofya zincirleri kırılacak denmiş, Necip Fazıl kısa kürek başta
bir mikro Kızılel mi olmuş değil mi hocam? Yani
tabii,
kendine göre, evet, bir idealize hale gelmiş.
İdealize olmuş, bu tesadüfi değil. Çünkü birçok şeyi üzerine taşıyan bir sembolizasyon. Yani reddi mirası, Müslümanların reddini üzerinde taşıyor, müze haline getirilmesi. Osmanlı'nın reddini temsil ediyor.
Hatta belki fethin reddini.
Fethin, evet, fethe gölge getiren, onu reddeden, onu önemsemeyen bir havayı yansıtıyor. Dolayısıyla fethi önemseyen, İslami geleneği önemseyen, camiyi önemseyen, sert laikliğin getirdiği mağduriyetlerle dışlandığını hissederek çeşitli tepkiler içinde olan toplumsal kesimi, büyük bir kesimi için büyük bir değerdi bu. Bu açıdan baktığımızda önemli ayrıca. Müzeye dönüşmesi bence çok önemli, çok temel bir durum. Müze olgusuna baktığımız zaman 19. yüzyılda ilk defa Paris'te aslında müze açılıyor. Ulusal müze diye Fransız Ulusal Müzesi açılıyor. Ve Fransız Ulus Devleti kendi siyasi tahayyüllerini, beklentilerini, efendim, seküler bir temelde, seküler ve ulusalcılık temelinde bu müzede sergilemeye başlıyor.
Ona partist bir tavır o zaman. Yani
evet,
Fransız ulusunun, evet, Katoliklikten sıyrılıp seküler bir ulus devlet olarak inşasını hedefleyen bir kültür hareketi.
Bir kültür. Sonra bu Fransız seküler kültürün yayılmasıyla beraber dünya üzerinde de hem ulusalcılığa hem de sekülerliğe eş biçimde yayılmaya başladı müze. Mesela bizde de müzeleşme tek parti döneminde yoğunlaşır. Yani hatta açılan müzeler, bir ara mukayese etmiştim, fabrikalardan çok fazla.
O dönemde. Yani kültür inşası.
Evet, yeni bir kültür inşa edilmeye çalışılıyor. Bugün Türkiye'nin her ilinde bir müze vardır. ve bütün bir müzeleri gezdiğinizde çoğunlukla İslam öncesi dönemin
Anadolu medeniyetleri adı altında bu topraklarda önceden yaşamış medeniyetlere ilişkin müzeler değil mi genelde?
Evet, onların kalıntıları vardır. Onların işte efendim eşyaları vardır. Onların inançları, onların heykelleri. Dolayısıyla o kültürü yeniden gündeme getiren, canlandıran bir şey var. Bir anlayış var.
Mesela buraya girersek sözünüzü bölmüş olmayayım, kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Ankara Büyükşehir, Ankara Belediyesi'nin sembolünün evet. Hitit güneş seçilmesi bir tevafuk
tabii,
mu?
Değil.
Yani değil, değil mi sizin başkentiniz?
Bu müzeleşmenin bir parçası
bunlar. Bir parçası.
Mesela Ankara müzesi var meşhur. Tamam
neydi? Dil tarihçi olarak etnografya.
Etnografya müzesi. Etnografya. Gidip gezdim ben bir gün özellikle. Orada da benzer şeyler var.
Tabii.
Çok enteresan figürlerden birisi de mesela Ergenekon'dan çıkış tablosu var. Ergenekon'dan çıkış tablosu 1930'ların başında o dönem bir ressamı tarafından yapılmış. İşte Türkiye'nin daha çok kalkınma tahayyülünü yansıtan mühendisler, köprüler, uçak bunlardan oluşan bir simgeleştirme var.
İlginç.
Ama bunun dışındaki diğer figürlere baktığınız zaman %90'dan fazlası Türklerle ilgisi olmayan aslında.
Gerçi sonra o dönemin kurucu aklı onu da Türklere bağlama yoluna gitti ya.
Tabii. Yani
güneş dil şey teorisi, var. Güneş ırk teorisi,
tabii.
İşte Hititler de Türktür yani, falan söylemleri.
Tabii orada da yani diyelim ki Osmanlı ile Selçukluları birlikte düşündüğümüzde 1000 yıllık bir Türk tarihi var. 1000 yıllık bir Müslüman Türk tarihi var. O İslam olan Türklerin tarihi es geçiriliyor. Onunla ilgili hiçbir
bir atlama var, zamanda yok, sıçrama var yani.
İkon yok, kült yok, birçok malzeme yok. Hiçbir şey yok. Ama Hititlerle ilgili, Frigya ile ilgili ve diğerleriyle ilgili birçok ürün orada sergileniyor.
Hocam anekdot olsun.
Böyle bir şey var.
Komik bir şey anlatayım. Müsaadenizle dinleyicilerimiz de biraz renklendireyim. Renkli ama program.
Evet.
Stalin döneminde bir Amerikalı bilim adamını Rusya'ya davet etmişler. Gelin size bir müze gezdirelim diye. Adam işte geziyor bir heykel. Bu altında diyor ki işte yoldaş bilmem ne bilmem ne biç. Ampulü bulan adam. Ya demiş ampulü Edison bulmadı mı? Yok demiş ya bu. Peki. Yan tarafa geçmişler. İşte yoldaş bilmem ne bilmem ne. Telefonu bulan adam. Ya Allah Allah falan. Yoldaş bilmem ne kutu saçtı. Yoldaş bilmem suyun kaldırma öğretini. En sonunda da bir tane o müziği kuran adam. Bu kim demiş? Bu da bunları bulan adam demiş. Yani işte o kültür inşası. Bakın Sovyet kesinlikle kültüründe de çoktur bu müze meselesi.
Çok. Yeni bir dediğiniz gibi yeni bir ulus devlete yeni bir kültür inşa ediliyor ve bu kültürler seküler bir temelde gidiyor. Özellikle dini tarihi devre dışı bırakıyorlar. Kendi biliyorsunuz 30'larda aynı zamanda işte Türk tarih tezi. Bu Türk tabii tarih tezi. Türklerin 1000 yıllık tarihi yok.
Kürttaşlık bilgisi dersleri
yani
falan.
Veya 1000 yıllık tarihi tamamıyla çarpıtılarak, sekülerize tamam, edilerek, dini yönleri çıkarılarak kurgulanan bir tarih anlayışı var. Müzeler de bunun bir parçası. Ve bu müzeleşme politikasının parçası olarak da Ayasofya ortaya çıkıyor aslında. Tabii Ayasofya'nın müze olmasının uluslararası politik boyutları da var. Mesela Lozan Anlaşması'ndan itibaren uluslararası düzeyde röportajlar yapılıyor. O dönemin en tepede yer alan siyasetçisiyle konuşuluyor. Hristiyanları sevindirecek bir sürpriziniz var mı diye diyor. Evet diyor ya olacak deniyor mesela. Buna verilen cevaba bakıyor.
Ayasofya'dan önce.
Evet Ayasofya müzeciye çevrilmeden önce. Dolayısıyla Ayasofya üzerine yine bir takım açıklamalar, konuşmalar var. Ve deniyor ki bu işte Hristiyan dünyasına yapılan bir sürprizdir.
Jest.
Jestir deniyor. Fakat ben şöyle görüyorum aslında yani uluslaşma, sekülerleşme ve müzeleşme ile birlikte ele aldığımız zaman Ayasofya'nın müzeleşmesinin birkaç anlamı çıkıyor. Şu bir artık bizim Türkler olarak Osmanlılar gibi Selçuklar gibi emperyal bir arayışımız yok. Yani dünya devleti olma, cihan devleti olma
öyle
gibi bir
ufkumuz yok.
Ufkumuz yok. Biz buna son verdik. Buna son veriyoruz. Bunu çağrıştıran, bunu anlatan, bunu hatırlatan, bunu gerekçelendiren ne varsa onları imha ediyoruz. Kurumlar, Osmanlı'ya ait kurumlar, mesela kılık kıyafet de Osmanlı'ya ait kılık kıyafet aslında bir yönüyle tasfiye ediliyor.
Tabii.
Osmanlı'ya ait, aslında harf devrimi de Osmanlı'ya ait alfabe tasfiye ediliyor. Doğru. Çünkü o alfabeyle emperyal bir vizyona sahip oluyorsun. Yani o alfabeyi birçok toplum kullanıyor yani. Onlarla beraber bir etkileşim içindesin. Osmanlıca dediğimiz zaman farklı bir Türkçe ile karşılaşıyoruz. Tabii. O Türkçe içine hem Arapçayı taşıyor hem Farsçayı taşıyor. O Türkçeyi öğrenen kişi Arapça ve Farsçayı da biliyor.
Biliyor.
Dolayısıyla
yani açılan yüzü Orta Doğu İslam kültürü. Yani halbuki öbür türlü açılan yüzü Batı kültürü.
Batı kültürü ve bir de bunlardan kopuyorsun. Yani zaten Batı kültürünü Batı'dan daha iyi benimseyecek, dünyaya taşıyacak birisi değilsin.
Eklemleniyorsun. Olamazsın. Ama hiçbir zaman da içine giremiyorsun yani.
Tabii hep onun gibi olmak için uğraşıyorsun, gayret içinde oluyorsun. Ama adamlar niye kendileriyle eşit bir toplum, bir devlet olmanı istesinler ki yani? Türkler neden kendileri gibi eşit bir toplum olsun, eşit bir devlet olsun? Yönlendirilecek, kendilerine imrenecek bir toplum kalmaz geride. Sömürülecek bir toplum kalmaz.
Fritz Neumark var. Meşhur belki bilirsiniz. Evet. İstanbul İktisat'a 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'den kaçıp gelen bir ekonomist.
Aslan Almanya'da geliyor.
Tabii Andreas Schwarzer, Hirsch. Bunların hep ortak özelliği Yahudileri, Yahudi oluşları. Neumark da bir Yahudi.
Neumark çok önemli.
Çok önemli bir ekonomist. Kanada'ya gidiyor bizden sonra. Bizde emeklilik hakkı istiyor, alamıyor. Kanada'ya gidiyor üniversitede. Kanada'da dünya tarihinde ilk katma değer vergisini bulan adam olarak Maliye Bakanlığı yapıyor. Çok ekol bir adam. O mesela diyor, çok ilginç. Diyor ki siz diyor Türkler olarak Hristiyan olmadıkça Batılılar sizi sevmez. Hatta düzeltiyorum diyor. Hristiyan olsanız bile tarihi müktesebatınızdan dolayı gene sizi sevmezler diyor. Evet. Şimdi bu konuda ayet var zaten.
Tabii.
Yani siz daha iyi bilirsiniz.
O nedenle bu müzeleşme ile birlikte biz Ayasofya çünkü sıradan bir cami değil, hakikaten fetihin anlamını üzerinde taşımaya devam eden bir şeydir, bir yapıdır yani.
Sembol.
Bir semboldür, bir anlam dünyasıdır. İstanbul'un fethedilmesi yeni çağ diyoruz. Osmanlı'nın bir cihan devleti olmasıdır. Dolayısıyla Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi de cihan devleti iddialarının tamamen sonlandırılması, tamamen gömülmesi, tamamen unutturulması manasına geliyor. Bununla eş olarak yapılan o dönemin kültür
hamleleri de hep bu cihette.
Değil mi? Bunun bir parçasıdır yani. Bunu da görüyoruz. Müzeye çevrilmesinin diğer önemli bir boyutu da aslında sekülerleşmeyi tümüyle benimseme anlamına geliyor.
O da önemli.
Bu aslında çok büyük bir kopuşu anlatıyor. Çünkü mabet dünyada işte diyelim milattan sonra 6. yüzyılda inşa edilmiş bir mabet. Ortodokslar açısından da işte ekümenik bir anlamı var. Evrensel cihan bir anlamı var. Müslümanlar daha sonra fethedince şehrin merkezinde, fethettikleri şehrin merkezinde olan bir mabedi de tabii olarak İslami bir mabet haline getiriyorlar. Çünkü artık burası bir İslam şehridir. Ha burada gayrimüslimlere yine haklar tanınıyor. Onların diğer mabetleri açık. Orada hayatlarını sürdürüyorlar. Hatta 1924'teki nüfus mübadelesine kadar İstanbul nüfusunun %48'i gayrimüslimlerden oluşuyor.
Hocam benim çocukluğum Kadıköy'de geçti. Tamam. Kadıköy çarşıda iki tane. Bilirsiniz Kadıköy çarşıyı. İki tane kilise vardır karşılıklı.
Evet.
300 metre yürüyün yukarı Moda'ya çıkın bir kilise daha vardır.
Evet.
Gelin Üsküdar Kuzguncu'ya bir Havra sinagog vardır. Yanında bir kilise vardır. Yani bunu gören de zannedecek ki duyan da. Yani sanki Osmanlı kılıcı çekip bütün kiliseleri cami yapmış gibi bir algı oluşturulmaya
çalışıyor. Böyle bir şey de yok. Böyle kesinlikle bir şey de yok. Orası dediğimiz gibi şehrin merkezini oluşturan bir yer ve bu şehri fetheden kişi de bir vakfiye kuruyor ve onu
şahsi mameleke haline getiriyor.
Evet, şahsi bir vakfiye sonra. O da enteresan. Ve o vakfiyeyi Sayın Cumhurbaşkanı da okudu. O vakfiyenin taşıdığı anlamı ifade etmesi açısından. Yeniden bu müzeye geçildiği zaman Fatih Sultan Mehmet'in vakfına da kilit vurulmuş oluyor bakın.
Tabii.
Bu da enteresan bir şey.
Zaten Danıştay kararı inceleyebildiğim...
O Ayasofya Camisi, unutmayın sözümüzü. Sadece biz bugün cami deyince sadece içinde namaz kılınan bir mekan algılıyoruz. Böyle değil, Ayasofya Camisi etrafında çeşitli kültürel ve eğitim faaliyetlerini yürüten birimlerin bulunduğu bir külliye, değil mi?
Tabii.
Bir Ayasofya külliyesi var.
Kim bilir ne vakıfları var onun.
Vakıflar var burada.
Yanlış hatırlamıyorsam hocam, şeyin tamamına yakını, o eski Perşembe Pazarı'ndaki dükkanların ve hatta Kapalı Çarşı'nın da bir miktarı Ayasofya'nın vakfı diyebilirim.
Evet.
Yani şu var, Danıştay kararı, demin onu diyecektim tam. Şöyle göz ucuyla bakabildim, daha tam inceleyemedim. Biraz vakit ister o. Önemli bir karar. Tamamen vakıf hukuku üzerine kurulu zaten. Yani bir vakfın böyle bir kararla, Bakanlar Kurulu kararıyla alınıp başka bir hale tahvilinde, bu hukuki bir program değil gerçi ama bir hukuka aykırılık var. Önce onu da bir serdetmek lazım yani.
Bu dediğiniz şu açıdan da önemli. Mesela gayrimüslimlere ait vakıflar vardı. Yine bu hükümet döneminde bu gayrimüslimlere ait vakıflar önemli ölçüde yeniden onlara
iade edildi.
İade edildi mesela.
Mor Gabriel Kilisesi vardı, evet, Mardin'de. Vardı. Tam bilemiyorum hukuki sürecini ama o da öyle oldu.
Akdamar Kilisesi, diğer İstanbul'da bir takım yerler. Dolayısıyla burada hakikaten Türkiye'nin yaşadığı güzel bir dönüşümü anlatıyor. Vakıfların iadesi sadece Müslümanlara ait bir vakıf değil. Bakın gayrimüslimlere ait vakıflar da onlara iade edildi. Bu da İstanbul'u fetheden bir padişaha ait olan bir vakıf. Düşündün yani, biz Müslümanlar için, Türkler için bu şehir Fatih'in fethetmesiyle birlikte şehir olmuştur. İmar edilmiş tabii, üstelik.
İstanbul oluyor önce.
İstanbul oluyor.
Tabii.
Ve bunun yapan kişiye ait bir vakfı yeniden ona hakkını iade etmek büyük bir anlam taşıyor. Evet. Bu müzeleşme aslında Hristiyanlar açısından da kötü bir şey. Neden? Çünkü mabetlik vasfından çıkıyor. Allah'ın adı anılmıyor orada artık.
Doğru.
Tamamıyla insanlar geliyorlar, oraya seyrediyorlar. Yani turizm dediğimiz neyi? Turizm. Turlamayı bir ideoloji haline getirme kültürü var burada. Orada sanat tarihçisi, efendim diyelim entelektüel, tarihçi vesaire kaç insan vardır? Onların gelip tarihi bir...
Gene gelsin gelsin. Sultanahmet'i gezemiyor mu Süleymaniye'yi?
Elbette.
Eminönü'nde Rüstem Paşa'yı gezemiyor mu yani?
İbadet anlamını kaldırıyorsun. Orası ibadet amaçlı yapılmış bir defa. Allah'ın adının anılması için yapılmış. Müze olarak yaptığınız zaman bunu imha ediyorsunuz. Daha asıl anlamını kaldırıyorsunuz.
Daha dibinde sanki patolojik bir vakada şu hocam. Bir yer ibadet içinse tukaka haline geliyor. On geçen hafta konuştuk ya, evveli haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani işte ortak miras. Yani ne demek bu? Bir yerde ibadet edilince insanların ortak mirası olamıyor mu bu?
Evet. Yani bin yıllık bir miras neydi? Yani din kendisine o dönem mimari olarak yansıtmış, hat olarak yansıtmış, aynen, renkler olarak yansıtmış, biçim olarak yansıtmış. Din deyince sadece orada namaz kılmak değil ki yani. Bütün bunlarla beraber bir dini kültür var.
Hocam şunu
düşünün. Bir dini miras var.
Yani bütün Bizans'ın, yani Konstantinopol diyelim, o tarihi yarımada değil mi? En güzel yerine adam bunu yapıyor. Justinianus zannederim. Yani
evet,
ya buna saygı duyun. Yani evet. Adam değil mi, yer mi yok, gidiyor.
Tabii.
Ya biz bugün bunu yapamıyoruz. Yani ne yalan söyleyeyim, biz bugün Müslüman Türk toplumu olarak bir yere imar planı yapıyoruz. Bir yerde AVM yapıyoruz. AVM'nin bodrum katına küçük bir mescit sıkıştırıyoruz.
Evet,
bir yere
evet,
bir imar planı yapıyoruz. En kıyıda köşede kalmış atık parsellere dini ibadet alanı diyoruz. Ya adam koskoca imparator kalkıyor.
Evet,
Bizans'ın en güzel yerine Ayasofya'yı koyuyor.
İşte bu şey yani seküler çağ değil, bu geleneğin çağı. Geleneğin çağında şehirlerin merkezinde görünür olan yerlerde mabetler olur.
Sembolizasyon önemli. Çünkü.
Tabii yani, hatta Greklere bakın mesela, işte diyelim ki o şey Akropolis, yani polisin en merkezi olan yerde yine mabetler vardır. O döneme ait mabetler vardır.
Hatta onların o demokrasi yani, dediğimiz toplanıp karar aldıkları arenalar bile dini ritüeller taşıyor içinde.
Dini ritüeller taşıyor. Dolayısıyla o şehir merkezinde mabedin gözükmesi, hakim olması şehire bu gelenekte çok önemli. Hristiyanlık döneminde de devam ediyor. İslam döneminde de devam ediyor. İslam'da da aynı şekilde Müslümanlar şehirlerinin en görünen yerlerine, merkezlerine mabetleri yapıyorlar. Yani İstanbul mesela Yeditepe dediğimizde değil mi?
Her tepede bir Selahattin
Camii
var.
Her tepede bir Selahattin Camisi var. Bu cami mimarisiyle var, bu cami hatlarıyla var, şekilleriyle var, güzelliğiyle var, imanı yansıtmalarıyla var, tabii, ibadetleriyle var, faaliyetleriyle var. Cami Allah'ın toplanma sıfatından geliyor zaten.
Doğru.
İnsanların toplandığı yer, müminlerin toplandığı yer, muhabbetleştiği yer, ibadet ettiği yer, konuştuğu yer, sohbet ettiği yer, değil mi? Kendini temsil ettiği yer.
Seküler çağda geliyor. Şehrin merkezi deyince aklınıza iş merkezi geliyor.
İş merkezi geliyor. Plazalar eskiden geliyor. Fabrika bacaları vardı. Şimdi Avrupa'ya giderseniz o fabrika bacaları sadece bacaları durmuş müze
onun
olarak.
Yerine şimdi şey var, plazalar var.
Plazalar var, kuleler var.
Kuleler var.
Yani enteresan bir şey. Tabii kuleler de artık eskide şey kuleler değil, dini anlam taşıyan kuleler değil artık. Alışveriş merkezleri, kapitalizm yani.
Kapitalizm. Hocam onu kulede simgeleyen çok şeyler, ilginç. Yapılar. Yani kule mesela Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Firavun, evet, Haman'a? Haman, evet, diyor tuğla ocağını tutuştur, tuğla pişir, bir kule yapalım. Çıkayım diyor, haşa, Musa'nın Rabbi ile bir görüşeyim diyor. Evet. Orada bile kendi ilahlığıyla beraber dini bir yapı var aslında. Yani, evet, diyor ki ben de ilahım.
Evet tabii.
Firavun. Ya, o, evet, da ilahmış. Bir gidip, evet, anlaşalım diyor yani, haşa. Evet. Ama orada bile bir dini
anlam şey, var orada.
Alt, bilinçaltı var orada. Yani, evet, şimdiki, evet, kuleler gibi değil bir yer.
Değil. Tamamen bu şimdikiler tamamıyla seküler ve materyalist bir.
Tamamen seküler ve materyalist kuleler.
Kapitalizme hizmet eden yapılar olarak duruyor. Şehire yön verenler bunlar. Şimdi bunlar, alışveriş merkezleri yaşam merkezleri deniyor. Bakın dikkat edin.
Tabii.
Sizi şehrin genel yapısından izole ediyorlar. Orada alışveriş konseptine, haz konseptine almak, seyretmek, yemek. Böyle bir şey. Dediğiniz gibi ibadet yerleri de görülmez.
Varsa -3'te falan yani. Değil varsa,
evet, -3'te görünmez. Sanki ayıp bir şey yapıyorsun. Kötü bir şey yapıyorsun, günah bir şey yapıyorsun. Görünmez yerlere konmuş. Yani itilmiş hakikaten.
İtilmiş.
O, ondan dolayı şimdi yeni alışveriş merkezleriyle ilgili efendim ibadethanede konulması gibi şeyler getiriliyor. Kanunlar çok doğru bir şey. Aslında yeni böyle kanunlaştırmalar var.
İnşallah.
Şimdi yeniden Ayasofya'ya dönersek, Ayasofya yani Müslüman şehir olan İstanbul şehrinin merkezinde olan bir mabedin camiye çevrilmesi ve asırlarca 500 yıla yakın cami olarak orada ezan okunması, orada ibadetlerin yapılması, mevlidlerin okunması, ya, hatların, süslemelerin teniz yapılması, ondan sonra tezyinat süslemelerin yapılması, bütün bunlar Kadir geceleri, Miraç geceleri, ya birçok şeylerin yapıldığı bir yer.
Şehrin nabzı orada atıyor yani.
Evet, orada hakikaten öyle. Fakat müzeleşmeden önce de mesela müzeleşme girişimiyle beraber ezanın ilk defa Türkçe okunma denemelerinin de yapıldığı yer. Bakın. Dolayısıyla sekülerleştirme
ilk politikaların... İlk ezan zannederim şeyde okunuyor. Fatih Camii'nde Türkçe. Ezan demeyelim ona da ilk Türkçe
ama
şey.
Ama denemeleri Saadettin Kaynağı çağırıyorlar. Ayasofya'da bunun denemelerini yapıyorlar. Saadettin Kaynak da sanat musikisinde önemli bir isim. Aynı zamanda hafız. Hafız. Makam üzerinde deha olan bir adam, böyle birisi, evet, ona yaptırılıyor bu. O ne denemelerin orada yapılması yani, da
Allah bugünümüzün şey, kıymetini bildirsin hocam.
Aynen öyle.
Kısa bir araya gidelim müsaadenizle.
Buyurun.
Muhterem dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra programımız devam edecek.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümünde muhterem Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla Ayasofya'yı konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, şimdi sizin genel tespitiniz aslında içinde yaşadığımız çağın seküler bir çağ oluşu ve Ayasofya gibi yapıların daha geleneksel çağ yapıları oluşundan toplumda atfedilen değerlerin bugünkü, evet, değerler karşılığındaki hali gibi bir zihni algımız var. Ben bir şey dikkatimi çekti. Ben ne yalan söyleyeyim yani, tabii ki buna seviniyoruz ayrı mesele ama bu boyutuna Hristiyan dünyasında, Batı dünyasında, evet, tahmin ettiğimin çok daha cılız tepkilerle karşılaşıldı. Karşılandı.
Evet, evet.
Hatta bu tepkilerin de büyük kısmının ben siyasi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani işte mesela Rusya'nın tepkisi.
Evet.
O Ortodoks değil mi? Ortodoks Hristiyan değil mi?
Çok önemli.
Dedi ki Türkiye'nin iç işleridir. Karışmayız, evet, karışmasını da istemeyiz. Niye? Çünkü altında Atina'daki, affedersiniz, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin devamlı arkasında bulunduğu ekümenikliğin İstanbul Ortodoksluğunda kalması gerektiği. Yani o interlandı, evet, kontrol edebilmek için. Rusya'nın da buna karşın tam tersi, hayır bende kalmalı dediği bir siyasi,
evet,
problematik var. Papa Kerhen, ben kalbinde bütün Katoliklerin bu işe çok sevindiğine inanıyorum. Çünkü onlar Ortodoksları bizden de beter kafir olarak görürler, biliyorsunuz. Yani.
Evet,
Müslüman,
evet,
neyse onun için Ortodoks da odur.
Evet.
Yani bu da ilginç değil mi? Yani Hristiyan dünyası buna tepki... Ha diyeceksiniz ilginç ama şaşırdın mı? Yok, şaşırmadım. Çünkü bugün faraza Fransa'ya gidin. Bütün camiler neredeyse bizim mağribi kardeşlerimizin veya oradaki Türk gurbetçi kardeşlerimizin kiliseleri, cemaatsiz kalan kiliseleri para verip cami yaptığı yapılar.
Evet.
Yani sıfırdan cami çok az yapılıyor.
Evet.
Yani burada da çok ciddi bir toplumsal erozyon yok, toplum erozyonu yok mu aslında? Yani dinden uzaklaşma erozyonu var aslında.
Ya, kesinlikle öyle. Ben de İngiltere'de kaldım uzun süre. Orada da yani kiliseler neredeyse tamamen boş.
Boş.
Yani ciddi anlamda Avrupa'da sekülerleşme tutmuş. Bence bu şununla da ilişkili. Aslında Türkiye bu müzeden camiye yeniden dönüştürürken Hristiyanlara tamamıyla kapatacak bir hale getirmiyor zaten.
Yok tabii canım.
O Hristiyanlar diyelim biz namaz saatinde namazlarımızı Müslümanlar kıldıktan sonra onlar zaten rahatlıkla yine Ayasofya'ya girecekler, ziyaretlerinde bulunacaklar, görecekler. Bu hatta bir de ücretsiz bu yapılacak. Bir ücret de alınmayacak bunlarda. Dolayısıyla
ben hep aynı şeyi savunuyorum.
Yasaklama yok burada.
Bir şeye bakalım. Yani Ayasofya'ya 2019'da kaç turist girmiş? Varsa bunun evet. tespiti Sultanahmet'e kaç turist girmiş?
Tabii.
Ben başa baş çıkacağını
tabii,
tahmin
tabii,
ediyorum.
Tabii,
yani Ayasofya'ya gelen öyledir. Bir turist turunun otobüsünün
evet.
Sultanahmet'e girmeden döndüğünü hiç tahmin etmiyorum. Tabii. Mutlaka Sultanahmet'e de giriyordur.
Yani burada bir değişecek neyi var? Değişecek yerlere işte halılar serilecek. Namaz vakitte namaz kılınacak yani.
Fonksiyonu o.
Budur yani. O, yani Müslümanlar camilerini zaten bütün her yerde şeye açıyorlar yani gezmeye, dolaşmaya, insanların bakmasına. Bunu da yasaklamıyorlar. Böyle bir şey de yok. Bence en önemli nedenlerden birisi tepkiler tabii Yunanistan'da daha çok oldu. Normal bir şey.
Normal. Orada çünkü o, tarihi bir birikim de var.
Tarihi
hocam.
Bir birikim var. Rusya'nın tepki vermemesi hakikaten önemli. Çünkü
Lehe
Ortodoks
bizim en büyük nüfus
olarak onlar sahip. Oradan böyle bir tepkinin olmaması önemli. Türkiye'de zaten Ortodoksların camileri var. İstanbul'da açık olan yerleri
kiliseleri
var.
Kiliseleri var tabii.
Değil mi? Kiliseleri var. Kimse bunlara karışmıyor.
Karışmıyor. Yani Beyoğlu'da Türkiye, Katoliklerin San Antoğan
evet,
var.
Evet. Kiliseleri var. Aynı
Ayayırını var. Büyükada'da yanılmıyorsam.
Evet. Ermenilerin var. Ermenilerin aynı şekilde var. Bir sorun yok. Türkiye bunu mesele de görmüyor. Akdamar'da kilise Ermeniler için önemli olan ibadetlerini yapmaları için açtı Türkiye mesela. Bir de böyle bir şey yaptı. Diyarbakır'da aynı şekilde. Mardin'e
hocam,
gittiğinizde.
Bir vaka anlatayım.
Türkiye'nin böyle bir Hristiyanlarla sorunu yok. Türkiye'nin gayrimüslimlerle bir sorunu yok.
Hocam aslında. Bir vaka anlatayım müsaadeniz olursa.
Burada sorun. Siz anlatın sonra geçelim.
Olur hocam isterseniz. Çünkü oraya bağlayacağız. Bu Türkiye'nin yani Osmanlı'nın ve Türk Müslüman Türk Devleti'nin sicili anlamında. Osmanlı zamanında tam padişahı hatırlayamıyorum. Bursa'nın bir köyünde iki tane kilise, bir tane cami var. Köydeki mahallelerde Hristiyan ve Müslüman mahalleleri var. Fakat cuma namazı vakti cami yetmiyor. Bu kitaplarda var. Hatta kaynağında evet. söyleyebilirim kitabın. Bir doktora tezinde var bir tarih hocasının. Yetmeyince Bursa Kadılığı'na köylüler müracaat ediyor. Diyorlar ki Kadı Efendi şu kiliselerden bir tanesini
evet.
boş cuma günü bize tahsis et namaz kılalım diyor. Bursa Kadısı diyor ki aynı ifade şu. Zımmilerin diyor hakkı hukuku padişahın emanındadır ben karar veremem diyor.
Ya.
İstanbul'a yazıyor. Ya. Bakın. İstanbul'a yazıyor. İstanbul'da kazaskerin önüne geliyor dosya. Kazasker diyor ki oo diyor bu iş beni aşar. Divanı arz ediyor. Bakın. Hı. Bursa'nın bir köyündeki bir kilisede mesela, cuma ya. Günü namaz kılınır mı?
Evet.
Divan bakıyor. Bir dakika diyor. Divanın malum sarasker tutar şeyi. Hı. Divan katibi. Bir dakika diyor. Bu diyor padişahın emanıdır. Bunu divanı Hümayun'a taşıyayım. Yani padişahın katıldığı divana taşıyacağım diyor. Padişahın katıldığı divana taşıyıp padişaha arz ediyorlar. Padişah diyor ki derhal bir tahkikat heyeti oluşturulsun. Cuma günü köye gidilsin ve bakılsın diyor. Bir tahkikat heyeti oluşuyor. Köye gidiliyor. Bir rapor tutuyor murakıplar. Efendim diyorlar aynen böyle. Cuma günü cemaat cumaya sığmıyor camiye. Kilise de boş. Bu raporu müstenit tutarak cuma namazına münhasıran bu karar veriliyor.
Hmm.
Yani böyle bir devletten bahsediyoruz.
Evet.
Böyle bir anlayıştan aynen. bahsediyoruz. Bu hiki masal değil yani.
Evet değil. Yani biz bunu Türkiye'de bugün hala kiliselerin açık olması
tabii.
da görüyoruz. Tarihi kiliseleri Mardin'e siz de gitmişsinizdir. Urfa'ya veya işte Diyarbakır'a bunu açıkta
Atina'da
görüyoruz.
Kaç cami var? Selanik'te kaç cami var?
Ya, Endülüs'e gittik. Mesela evet. Endülüs'teki tarihi camilerin hiçbirisi müze değil. Kiliseye çevrilmiş yani. De böyle bir şey yani.
Aynen öyle.
Enteresan. Şimdi burada karşı çıkanlar ilginç bir biçimde firari aydınlarımız.
Hı.
Yani Avrupa'da yaşayan mesela, ismini vermekte bir mahsur yok. Elif Şafak.
Elif tabii canım, niye? Yani kendi ismini gizleyip mi karşı çıktı?
Elif Şafak mesela bunlardan birisi, çok enteresan bir tweet attı. İşte efendim bu çoğulculuğa ve tarihe saygısızlıktır dedi. Şimdi çoğulculukta ne anlıyor? Bakıyorum ben, Müslümanların camileriyle varoluş çoğulculuğun içinde yer almıyor mu? Ondan sonra Hristiyanların mabeti müzeye çevrilmiş, aynı şekilde çoğulculuğun içinde yer almıyor mu? Müze yapıldığı zaman tamamıyla sekülerleştiriliyor ve tamamıyla dinsel olan boyutlar dışlanıyor. Nasıl bir çoğulculuk oluyor bu? Tarihe saygısızlık diyor. Bir defa 86 yıllık bir müze var. 86 yıl. Bir müze yukarıdan alınan bir kararla yapılmış. Ama öte yandan 1500-1400 yıllık bir tarih var. Sen mabet o var. Tarihi, mabet tarihi var.
Bunun 500 mabetin yılda tarihini, tüm Müslümanlara ait.
Değil mi? 500 yıllık Müslümanlar üzerinden giderek. 500 yıllık cami tarihi var. 500 yıllık tarihi kapatıyorsun. Bu saygısızlık olmuyor. 86 yıllık Müslüman bir toplumda ve yukarıdaki iradeyle alınmış, Müslüman toplumun hiç de memnuniyetle karşılamadığı bir tutumu ve bu şey oluyor, saygı oluyor. Nasıl bir şey anlayış bu?
Hocam o bir yerlere mesaj veriyor işte, yani dünyada ödül alacaksınız, yazar kabul edileceksiniz, ad edeceksiniz. Bu konuda okumayanlara, okumamış olan muhterem dinleyenlerimiz olabilir. Yeni Şafak'ta İsmail Kılıçarslan Bey'in pazar günkü yazısını şiddetle tavsiye ederim. Olayı, evet. Bu firari aydın tipolojisini Elif Şafak üzerinden çok güzel özetliyor. Evet. O yazıyı tavsiye ederim. Yani netice dediğiniz gibi yazının özeti şu: bunlar kendi sesleriyle konuşmayan insanlar.
Yani şu çıkıyor ortaya: yeni dönemde İslam dünyasıyla ilgili, Türkiye ile ilgili ciddi eleştirileri yapan, hatta eleştiriden öte zaman zaman reddiyecilik yapan, haricilik yapan araştırmacılar, isimler, aydınlar, entelektüeller çoğunlukla Müslüman.
Hocam Selman
bunlar
Rüşdi
üzerinde yapılıyor.
Selman Rüşdi, Teslim, evet. Nesrin, o toplumdan, evet, çıkan adamları kullanıyorlar.
Yani yabancılaşmış diye. Toplumuna, tarihine, kültürüne yabancılaşmış.
Mankurtlaşmış yani.
Ama adı Müslüman.
Adı Müslüman.
Dolayısıyla bakın ya, siz ne diyorsunuz? Sizin gibi Müslüman birisi diyor yani gibi.
Hatta tırnak içerisinde.
Müslümana karşı Müslümanı savaştırmak gibi çok bir strateji var burada.
Güzel yani. Bir noktayı tespit ettiniz hocam. Eskiden şimdi mesela Teslim, Nesrin, Selman Rüşdi, bunlar ateistti.
Evet.
Sadece ırki mensubiyetleri o topraklara aitti. Adam Hintliydi, evet, öteki Malezyalıydı. Şimdi bu algı algoritmasındaki illüzyonlarını arttırdılar. Yıllarca tabii bu adamları muhafazakar diye pazarladı.
Tabii.
Elif Şafak, bilmem neyi, bu millete, bu memlekete muhafazakar diye pazarladılar. Yani diyorlar ki bakın muhafazakarlık, bu da muhafazakar. Müslüman, evet, olacaksınız, muhafazakar olacaksınız, böyle olun diyorlar.
Evet.
Öteki adam ateistti zaten Selman Rüşdi.
Bir de bunlar konuştuğunuz zaman çoğulculuk ve diyelim ki işte sekülerliği çoğulculuk ve demokratiklik olarak tanımlıyorlar kendilerince. Ama bu müzeye çevrilme kararı mesela, bu tamamıyla despotik bir şey. Bir halka rağmen yapılmış bir şey.
Hocam o dönemde mi alınan kararların, yani devletin temel, evet, sistemini değiştirmeye yani, dair burada bir girersek.
Tek parti rejiminin uygulamalarını tasvip ediyorsunuz.
Yani
tek parti rejimi.
Ne 367 dolapları dönmüş.
Şimdi bir yandan bugünkü diyelim ki iktidara yönelik zaman zaman haklı eleştirileri var ama çoğunlukla haksız eleştirileri var. Bunu söylüyorlar. Yani tamamıyla otoriterdir diyorlar, şudur diyorlar, budur diyorlar ama tek parti dönemi, tek bir parti var ya, söylediği kestiği astığı astık.
Valileri bile bu, o partinin il başkanından
tabii,
seçiyor. Böyle bir şey var yani, düşünebiliyor musun?
Bunların koyduğu kanunları çoğulculuk diye savunuyorsun, saygı diye savunuyorsun, sekülerlik diye savunuyorsun. Türkiye sekülerlikten çıktı diyorsunuz. Türkiye'nin şimdiye kadar kabul ettiği sekülerlik dine karşı bir sekülerlikti.
Türkiye dini sekülerliği kime sordu da kabul etti? Yani.
Osmanlı dini anlayışı, dini kurumları, dini kültürü dolayısıyla 600 yıllık Türklerin, Müslümanların tarihini reddeden bir sekülerlik anlayışı var. Böyle bir şey olur mu? İngiltere'deki sekülerlik anlayışı böyle mi? Siz İngiltere'ye gidip misinizdir? Değil mi? Tarihi yapılarını yok
hocam,
mu ediyorlar?
Hocam yani İngiltere'de...
Kraliçe nereden geliyor? Monarşi, kaç bin yıllık
monarşi
şey?
Monarşi değil mi İngiltere?
Evet, monarşi.
Meşruti monarşi. Evet. Monark nedir? Devletin başkanıdır. Monarkın başkanı tacını kim giydiriyor?
Değil mi?
Canterbury başpiskoposu giydiriyor.
Aynen öyle. Hala orada şey aynı. Yani Prens Charles diyor ki ben gelirsem diyor ayıracağım diyor. Dolayısıyla o bir siyaset söylüyor. Ama hala bakın. Yani İngiltere seküler değil mi? Ama bize sekülerlik üzerinde...
Fransa üzerinden geldi bize.
Başka bir şey yaptılar.
Bize Fransa'dan geldi.
Fransa'da nasıl Fransa'da 3000'den fazla papaz katledildi, öldürüldü, bilmem ne yapıldı. O savaş sürdüyse bakın Fransa'da tepki verdi Türkiye'ye karşı bu konularda. Türkiye'ye evet. akıl vermeye çalışıyor hala. Türkiye'yi herhalde kendisini izleyen, kendisini efendi gören bir ülke olarak görüyor. Türkiye bu adımı atarak... Evet biz laik bir devletiz ama biz artık dinle çatışan, dini tasfiye eden, geleneği, tarihi kendisine düşman gören bir din-devlet ilişkisi tarihinden çıkıyoruz. Dini devlet Bravo. Var bizde.
Bravo.
Dini Bakın devlet mesela, farklı bir gelenektir.
Bu anlamda en ılımlı sekülariteye sahip kıta Avrupası ülkesi Almanlardır.
Evet.
İşbirliğidir. Almanlarda hiç tepki yok. Dikkat
tepki
edersiniz.
Yok, tabii.
Ama Fransa'nın tepkisini ben tutarlı buluyorum. Çünkü evet. Fransız laikliği evet. tam dinle devletin ayrıldığı da değil. Devletin değil. Dine bastığı,
tabii.
hakim olduğu, dini yönettiği.
Hatta kendince bir devlet dini ürettiği.
Devlet dini ürettiği. Bonapartist yani. Bir devlettir Fransa. Bizim laikliğimiz de odur model olarak evet. aslında.
Yoksa Macron'un şahsi görüşlerine bakarsan din minle bir şeyi yok,
yok
adamın.
Canım ya, Fransızların yani. Kaçının dinle ne alakalı? Demin verdim.
Ama o Fransız aydınlara bakıyorsunuz laikliğin dini yönlendirmesi, dini tanımlaması konusunda da bayağı bir hevesli oluyorlar.
Tabii.
Harekete geçiyorlar. Çünkü bununla İslam toplumlarını denetliyorlar. Bugün mesela Tunus'u, Cezayir'i, Fas'ı aynen bu politikalarla yönlendiriyorlar. Benzer baskılar orada da var. Başörtü yasağı sorunları oralarda da yaşanıyor.
Sokağa çıkmanın yasak olduğu bir ülke Tunus'tu diye biliyorum.
Yani Fransız sekülerliğinin gittiği her yer problemli ciddi anlamda. Türkiye buradan çıkıyor. Türkiye buradan çıktıkça aslında Fransa'nın kendisine akıl vermesinden de çıkıyor. Yeniden bir cihan devleti olma imkanlarıyla da karşılaşıyor.
Doğru.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben de yazımın başlığına onu koydum pazar günü. Bir ifade kullandı. İslam dünyası için inşallah fetret döneminden çıkmanın ayak sesleri olur dedi.
Önemli.
Bu çok önemli bir şey.
Çok önemli.
Yani fetret dönemi ne? Aslında biz cihan devletimizi kaybetmekle fetret dönemine girdik. Cihan devleti Osmanlı'yı kaybettiğimiz zaman bütün İslam dünyası kaybetti. Paramparça oldu. Herkes yönetmeye başladı. İşte Fransızlar o taraftan yönetti. İngilizler Hindistan tarafından Orta Doğu'yu yönetti. Bugün Suriye'de yine hala Fransızlar ve İngilizlerin
Afrika,
kapışması var. Skies Picot'la değil mi? Paylaştılar tabii, bunu.
Paylaştılar.
Bu bizim için bir fetret dönemidir. Biz bu fetret döneminden yeniden böyle cihan şumul sembollerimize, kurumlarımıza, aidiyetlerimize sahip çıkarak biz yeniden aslında bu fetret döneminden çıkarak cihan şumul bir siyasi ufka yöneliyoruz.
Büyük bir devlette başka türlü olamıyorsunuz.
Tabii. Şimdi şu önce bir ufuk lazım, bir bilinç lazım, bir özgüven lazım.
Bir de şu da ilginç. Yani dinleyicilerimizin zihnine bir perspektif tutmak anlamında. Şimdi bir devletin büyük devlet iddiası taşıyabilecek hamleleri bir başka devlet için tam tersi küçültme hamleleri olur.
Tabii.
Şimdi üç devlet örneği vereyim. İngiltere, Fransa, Almanya. Şimdi bu üç devlet de mutlaki monarşiyi kurduğu 17. yüzyıldan itibaren bir büyük güçle mücadeleye başlıyor. O da papalıkla.
Evet.
Papalık o kadar hakim ki.
Tabii.
Yani krala bir dakika diyor. Sen şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Ve üçü de şunun farkına varıyor. Ben papalığı alt etmedikçe devlet olamayacağım.
Tabii.
Şimdi Almanya bunu Martin Luther'le protestanlıkla
alt ediyor. Milli kiliseyi kurdu.
Milli kiliseyi kuruyor. Ben protestanım diyor falan filan. İngiltere
Henry, Alman devleti destekledi onu.
Alman devleti destekledi.
İngiltere'de
İngiltere Henry'nin uydurup bir hikaye çıkartıyor 7. Ben diyor hanımdan boşanacağım diyor.
Evet.
Ya işte yok papanın biliyorsunuz İspanyol kraliçesidir aslında onun hanımı.
Evet.
Bir papa boşanamazsın seni aforoz ederim diyor. Edersen et diyor.
Evet.
Ben de kilise kurarım diyor. Anglikan kilisesini kuruyor. Yani şimdi akıllı okuyalım evet. koskoca bir devletin kralı. Bir hanımından boşanacağım diye dinden aforoz edilir mi?
Yok.
Burada İngiltere devletinin çok akıllı bir stratejiyle
Tabii.
papalık çünkü katoliklikten çıkmadıkça papanın hegemonyasındasınız.
Evet.
Bakın buna benzer bir hamleyi İslam devleti dünyasında maalesef İran yapıyor hep.
Evet.
Şia üzerinden giderek kendi kültür hegemonyasını yani arsını oluşturmaya çalışıyor. Hı hı. Şimdi gelelim bize bizim Selçuklu, Gazneli, Selçuklu, Karahanlı diyelim hatta Osmanlı evet. devlet geleneğinde böyle bir şey yok ki, problematik yok ki.
Yok, yok. Mezhepçilik temelinde bir siyaset yok çünkü bizde.
O bir, bir de bizde yani. Devletle, o çok farklı konular tabii, evet. Sizin yanınızda da edep ederiz konuşmaya ama yani bizde devletin aslında bizim devletimiz ve kamu hukuku teorisi, devlet teorisi, tabii. idare, egemenlik teorisi İslamiyet'te hiç çatışmıyor. Çünkü İslamiyet oranında çok büyük bir özgürlük salıyor evet. yani insan.
Örfi hukuk ve şer'i hukuk
örfi
diye
hukuk
bir denge var,
var yani. Hukuk var, beraber yürüyebiliyorlar. Evet. Yani bakıyorsunuz mesela İslam hukuku.
Yani teokrasi hukuk... değil, Avrupalıların iddia ettiği gibi bir teokrasi yönetimi değildir Osmanlı yönetimi.
Değil, mutlaki yani. Teokrasi hiç yok. Hatta.
Hiç yok
mutlaki yani. Monarşi bile yok aslında evet. anlamına bakarsanız. Ama siz ne yapıyorsunuz? Fransa'nın kurtardığı modeli. Ya affedersiniz o adamın başı ağrıyor, tansiyonu evet. yükselmiş, ilaç alıyor. Benim evet. tansiyonum düşük. Ben aynı ilacı alıyorum, ben ölüyorum bu sefer tansiyonum düşük diye. Evet. Tabii bunun altında bilinçli, affedersiniz yani iyiliş etmek için bilinçli yapılan bir hamle var burada. Yani biz evet. bunu yaptık, siz de yapın gibisinden
tabii.
bir hamle var. Evet. Ben mesela o şeyi çok dikkat etmişimdir. Neden bizi Birinci Dünya Savaşı'nda knockout eden İngiltere'yken, evet. niye bize Fransız tipi de laikliği dayatıyor da kendi laikliğini dayatmıyor? Çok ilginç bir mesele.
Çok ilginç. Çok önemli. Çok doğru diyorsunuz.
İngiliz tipi laikliği ver bize. Yani. Madem illa laiklik şey. Gelecekti.
Evet. Sonuçta Ayasofya'nın açılması hakikaten konuştuğumuz gibi bizim tarihimizde, bizim emperyal vizyonumuzda, dünyayı algılama biçimimizde, bizim dinimize yeniden barışmamız, din-devlet ilişkilerimize...
Yani kendi geleneksel çağımıza dönmemiz diyelim mi hocam
evet,
sizin ifadenizle?
Buna dönme yani, bunu yeniden kabul etme. Bu açıdan çok büyük bir değer ifade ediyor. Elbette Türkiye'de bundan rahatsız olan, Türkiye'nin sadece kendi sınırlarında kapalı, küçük, zihni dar bir devlet, bir siyaset olarak kalmasını isteyen ve dışarıdaki Avrupalıların ve Batılıların aslında uzantısı olan insanlar tepki gösterecek. Onlar hala yüzyıllık ezberlerini tekrarlayacaklar, onları konuşacaklar. Ama artık tarihin akışı önünde bunların çok fazla bir anlamı yok. Bunların tepkisinin çok büyük bir değeri yok. Yok. Türkiye halk olarak da bundan yana, yani Türkiye'nin genelinde Ayasofya'nın açılmasının sizce doğru mudur, yanlış mıdır diye bir kamuoyu araştırması yapılsa toplumun ezici bir çoğunluğu bundan yana olur yani.
Ben de öyle düşünüyorum ki muhalefet evet. partilerinin tavrından belli.
Muhalefet hiçbir partileri muhalefet de bu da güzel bir şey. Kalkmadı.
Çok güzel.
Türkiye'de bir şey. Siyasi çevreler ilk defa Ayasofya gibi önemli bir meselede beraber hareket ettiler. Türkiye'nin
çok güzel
uluslararası şey. Arenada kendi iradesiyle var olduğunu deklare etti bu konuda. Dedi ki benim sınırlarımda bir yerin ibadethane mi, müze mi olacağı konusunda ben karar veririm. Benim egemenlik hakkım, başka bir ülkenin buna karışma hakkı yok. Bu da bizim milli irademizin bağımsızlığı açısından büyük bir değer ifade ediyor. Dolayısıyla muhalefet de iktidar da bu konuda ortak hareket ettiler. Bu da sevindirici bir şey oldu. Ayasofya demek ki bizi yeniden topladı. Elhamdülillah. Yeniden birleştirdi yani.
Ben buna şöyle önem veriyorum ve şunu da ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Buradan siyasi bir şey de devşirmemek lazım. Çünkü buradan evet. siyasi bir şey devşirmeye çalışmak bu mutabakatı da yaralar.
Evet.
Diye ben acizane düşünüyorum.
Şey zaten Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi bir dil kullanmadı.
Çok kullanmadı. Evet. Yok ben onun şahsında onu ben farkındayım.
Çok manifesto diyor hakikaten. Gayet kucaklayıcı. Dünyaya güzel, açık, yapıcı mesajlar veren İslam dünyasına, Batı dünyasına, Hristiyan alemine, Türkiye'deki gayrimüslimlere güzel bir mesajdı. O açıdan önemliydi. Ama tabii ki şu var. Bunu yapan siyasi irade Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı'dır.
Tabii, tabii.
Bu da bir gerçek. Dolayısıyla bunun siyasi yansıması da pozitif olur yani. Bu
olmalıdır da.
Olmalıdır
yoksa
da yani.
Yoksa biz yani şimdi ben bunu tabii. derken yani. Siyaseti ötekileştiren, siyaset evet. tırnak içerisinde şeytanlaştıran bir inancı da savunmuyorum.
Yani bu siyaset ülkede dinle ilgili tabii. kim iyi bir adım atarsa, isterse muhalefet partileri atsın, bu olumlu bir şeydir. O İktidar kadar. Partisi de bunu atsa olumlu bir şeydir.
Hocam zaten
i̇yi bir
siyaset
şey yapan
sosyolojisine
herkes,
göre siyaset
iyi bir şey
nedir?
Yapmıştır yani.
Siyaset kamuoyunun ihtiyaçlarını görmek aracı değil midir?
Tabii.
Tam bu da bir
sorunları çözme yoludur.
Sorunları çözme yoludur.
Yani hocam. Bunu da çözmüşse güzel bir şey, başarılı bir şey. Halk Irk'ın nazarında iyi bir şey yapmıştır. Dolayısıyla ona göre de bir yansıması olur.
Hocam fırsatımız olursa bir programda bunu konuşalım. Yani ben şuna çok takılıyorum bir hukukçu evet. olarak. Camide siyaset olmaz. Kışlada siyaset okulu. Yani niye olmasın? Evet. Siyaset nedir? Evet. Yani siyaset benim ihtiyaçlarımın giderilmesi.
Particilik olmaz belki.
O ayrı. Yani. Yani o bir patolojik boyut.
Ama
işte.
Evet.
Niye olmasın? Ama
tabii ki yani siyaset sonuçta sorunları çözme sanatı deniyor. Tabii. Siyaset
çünkü genel olarak. Çünkü toplumları siyasetten uzaklaştırdıkça toplumların yönetimine müdahale eden, toplumların da onlara müdahale edemediği yapılara meşruiyet alanı evet. açıyorsunuz.
Yani İbn Sina gibi bir filozof bile ta yüzyıllar önce aile siyaseti diye risale yazıyor yani.
Zaten siyaset ahlakın alt dalı olarak
alt
geçiyor.
Alt dalı olarak geçiyor.
İslam alimleri literatürü.
O nedenle ailede bile var siyaset yani. En doğal toplumsal alan.
Alan, doğru söylüyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftaki Kırkambar programımızı hızlı geçti program maşallah. İnşallah Allah, tabii şu da var. Bunu da söyleyelim. Bu Erkan Radyo misyonuyla. Cumhurbaşkanımız, siyasiler, evet. gereğini üzerine gayret edenler üzerine düşeni yaptı. Evet. Şimdi cemaat olarak, Müslümanlar olarak bize düşen de iş. Yani evet. orada doldurulmalı.
İnşallah.
Malum
İnşallah.
Müfessirlerin büyük kısmı bu Ali İmran suresindeki Allah'ın mescitlerine Allah'a iman edenler ve ahiret gününe inananlar imar eder ayetini. Oradaki imarın kuru kuruya taş tuğla bina değil, mescidi doldurmak, cemaati doldurmak, namazlarla medrese usulüyle hadis yani tedrisattan, ibadetten ihya etmek olduğu. Şimdi iş bizde orada. Yani
onun için bütün sur içi büyük camilerimize hakikaten çocuklarımızı götürmeliyiz. Ya. İstanbul dışından gelenlerin ilk ziyaret edeceği, ilk namaz kılacağı yerler olmalı.
Olmalılar.
Burayı sadece İstanbul'a bırakmamak lazım.
Çanakkale'de o iş tuttu. Evet. Çok güzel. Ben mesela her
cami
sene
mi yaptılar
giderim.
Çanakkale'de?
Yok şöyle Çanakkale hemen hemen bütün Anadolu'daki belediyeler, okullar yılda bir iki defa Çanakkale'ye tur evet, düzenliyor evet. hocam. O çok güzel tuttu o iş. Yani güzel böyle şey. Cıvıl cıvıl o çocuklar, gençler Anadolu'nun her yerinden geliyor. Yani bu sembolik yapıları ayakta tutma, evet. dini yönü dışında kültür bilinci yani evet. medeniyet bilinci oluşturma tamam. anlamında da önemli görüyorum ben.
Evet.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ Kıymetli Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Kırkambar programımızın sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Nice özümüze dönen, yani 1200 yıllık Türk İslam devlet geleneğimizi tevarüsüne vesile olan yitik değerlerimizle kavuştuğumuz günler yaşama dua ve dileğiyle programımıza son veriyoruz efendim. Hepinizi Allah'a emanet ederiz.